Ayrım 65.
Sabiha Hanım'ın dilini Göbels kesemedi ama 4 Aralık 1945'te tek parti iktidarının kışkırttığı basın, demokrasinin gerçek anlamda kimin yararına olduğunu fark etmeyen bir avuç gösterici kesti. Onların fiilen yaptığını ülkenin diğer demokrasiye karşı olan güçleri tamamladı. 1930'lu yıllarda ve savaş döneminde faşizme bağlanan, onun ilkelerini savunan aydınlar, yazarlar, iktidarın da özendirmesiyle önemli bir ağırlığa sahiptiler. Bunlar savaş Almanya lehine geliştiği sürece açıkça Nazileri, onların önerdiği yeni nizamı savundular. Bütün bu olumsuz koşullara karşın Tan, antifaşist savaşımını tek başına sürdürdü. Sabiha Sertel'in karikatürlerinin altına komünist dudusu diye şerhler düşüldü. 1941 yılında Tan kapatıldı. Sabiha Hanım'ın tekrar yazmaması koşulu ile yayınına izin verildi. Daha sonraları iki kez daha Sabiha Sertel yazı yazmaktan men edildi. Sonuncu yasakla ilgili olarak anılarında şunları anlatır. Basın Genel Müdürlüğü'nden gelen yazılı bir belge ile bir sene yazı yazmaktan men edildim. Hızla giderken raydan çıkan bir tren gibiydim. Ne kadar çok söyleyeceklerim vardı. Ne kadar savunacağım sosyal, ekonomik, politik konular vardı. Ben artık bunların hiçbirinden söz açamazdım. Büyükçe bir defter aldım. Düşündüklerimi bu deftere yazacaktım. Defterin başına Nazım Hikmet'in Jocond'la See You eserinde yazdığı şu mısrağı aldım. Ben karar verdim. Bugünden itibaren bir hatıra defteri tutmaya. Sayfanın başında da şu cümleler vardı. Ben kendi kendime hürriyet ilan ettim. Artık hiçbir baskıdan korkmuyorum. Olayları günü gününe izleyecek, düşüncelerimi bu deftere yazacağım. Ve öyle yaptım. Her gün gazete sütunlarında, devlet adamlarının demeçlerinde rastladığım sakat düşünceleri ele alıyor, bu konular üzerinde kendi fikirlerimi yazıyordum. Tıpkı Tan'da, görüşler sütununda yaptığım gibi. 3 defter doldu. 1945'te faşist sürüleri Tan matbaasını yıktıktan sonra polis evimizde araştırma yaptı. Diğer evrakla birlikte bu defterleri de götürdü ve bir daha bu defterleri bana geri vermedi. Ne denir bu davranışa, düşünceye, gerçeğe karşı işlenmiş bir cinayetten başka ne denir? Müttefiklerin zaferinin kesinleştiği, Türkiye'nin San Francisco'da toplanan Birleşmiş Milletler Kurucu Konferansı'na katılabilmesi için Almanya'ya savaş ilan ettiği 1945 yılında faşizme karşı mücadelesini kazanmış bir kumandan gibi yeni tehlikelere değinir. Eski faşist şakşakçıların bu kez de demokrasi havarisi kesilmesinden üzgündür, kızgındır. Bu yaklaşımı faşizmin yeni taktiği olarak niteleyip 1 Mayıs 1945'te şunları vurgular. Hadiselerin iç yüzünü bilmeyen efkar umumiyeler bu faşist propagandalarının tesiri altında sulha, değişmekte olan dünyaya daima ters taraftan baktılar, ters hükümler verdiler. Şimdi de faşistler faşizmin en büyük düşmanı kesildiler. Düne kadar yazdıklarını ve söylediklerini hatırlamayacak şekilde bir beyin menenjiti geçirmiş gibi kendilerini faşizmin en büyük muhalifi gösteriyor, demokrasilerin yanında yer almaya çalışıyorlar. Düne kadar sütun sütun yazılarla yeni nizamın propagandasını yapanlar şimdi de demokrasinin müdafasını yapıyorlar. Bu, demokrasi cephesine yerleşip kaleyi içten fethetmek için kullanılan yeni bir taktiktir. Zor günlerde milli birliğe olan gereksinim yaklaşımı ile kısıtlanmış yapay bir demokrasi eski faşistlerin savunduğu yeni bir düşüncedir. Bunu Peyami Safa'nın eski bir yazısından yaptığı alıntılarla 23 Ağustos 1945 tarihli Tan'da Totaliter Birlik başlıklı yazısında şöyle çürütür. Milli birlik, emperyalist bir düşmana karşı bütün milletin birleştiği vatan müdafası için bütün kuvvetlerin birleştirdiği bir birlik olduğu müddetçe her Türk bunun içindedir. Fakat Peyami'nin anlattığı manada totaliter bir birlik, bir faşizm birliğidir ki hürriyet ve demokrasi bunun içine giremez. Böyle bir birlik bizi daima totaliter bir rejim içerisine sokar ki bu birliğe ancak Naziler taraftar olur. Kaldı ki böyle totaliter bir rejimin en büyük muhalifi halk ve bütün millettir. Ben de onların arasındayım. Bizim anlayışımızda milli birlik, memleketin kalkınmasını, soygunculardan, muhtekirlerden kurtulmasını, her ferde Musavi haklar veren demokrat bir rejim kurulmasını sağlayan, düşman karşısında tek bir cephe yapan birliktir. Totaliter rejimlerdeki birlik değildir. Sabiha Sertel'in faşistlerin savaş sonu görünümlerini sergileyen en çarpıcı yazısı, Mesut Faşistler başlığıyla 16 Ekim 1945'te yayınladığı yazıdır. Bu yazıda Sabiha Sertel özellikle şu noktaları vurgulamaktadır. Bütün dünyada faşistlerin ve faşist düşüncelerin tasfiyesi yeni kurulacak olan dünyanın ilk işi olduğu halde bizdekiler siyah ve kahverengi gömleklerine bir demokrasi boyası çalıp hürriyetçi, ileri fikirli, sağ ve sol bütün unsurlara karşı cephe kurmuş, diledikleri gibi saldırmaktadırlar. Mesut faşistler. Hürriyet ve demokrasi için. Hürriyet bugünün sözcüğüyle özgürlük, Namık Kemal'den bu yana zaman zaman ülke semalarında parlayan bir güneş gibidir. Ama ne meşrutiyette ne de cumhuriyette bütün boyutlarıyla özgürlüğün geldiğini söylememiz pek mümkün değildir. Savaşın bitimine yakın ABD Başkanı Roosevelt'in öne sürdüğü dört hürriyetin hangi koşullar olursa olsun gerçekleştirilmesi zorunluluğundan söz etmiştir. Amerikan Başkanı'nın değindiği dört hürriyetle ilgili olarak Sabiha Sertel 17-20 Nisan 1945 günlerinde Görüşler adlı kendi köşesinde şu açıklamaları yapmıştır. Roosevelt'in insanlığa vaat ettiği dört hürriyeti vardır. 1. Söz hürriyeti. 2. İhtiyaçtan beri kalma hürriyeti. 3. Korkudan kurtulma hürriyeti. 4. Vicdan hürriyeti. Söz hürriyeti, fikir, neşir ve toplanma hürriyetlerini ifade ediyor. Hiçbir hükümet veya devlet, hiçbir idareci sınıf ammenin menfaatini tehdit etmedikçe bu hürriyetlere gem koymayacaktır. İnsan Hakları Beyannamesi'nin neşrinden beri insanlara vaat edilen fakat tam manasıyla tahakkuk edemeyen bu hürriyetleri sağlamak yarınki dünya nizamının temel taşlarından biri olacaktır. Demokrasi maskesi altında iktidarı elinde tutanların bu hürriyetleri tahdit eden tedbirler almasına karşı en büyük garanti, halk kütlelerinin tam bir demokrasi içinde idarecilerini kendisinin seçmesidir. İhtiyaçtan kurtulma hürriyeti herkese iş, ev, insanca yaşamayı temin eden ücret demektir. Hastalığa, kazaya, ihtiyarlığa, sefalete karşı dünyanın garantisi altında temin edilmiş bir içtimai sigortadır. İstismardan kurtulma hürriyeti, ihtiyaçtan kurtulma hürriyetinin esasıdır. Söz hürriyeti ancak ihtiyaçtan kurtulma hürriyeti temin edildiği gün sarsılmaz bir temele dayanacak, siyasi hürriyet iktisadi zaruretin boyunduruğundan kurtulacaktır. Elindeki kalemi oynatırken düşüncesine istibdadın takacağı çelmeyi düşünen yazıcı korkunun esiridir. Halk için doğru, insanlık için hak bildiği şeyi müdafaa edemeyen adam kendisine hakim olanların oyuncağıdır. İşsiz kalmak korkusu içinde kıvranan insan hürriyetlerin hepsinden mahrumdur. Müstebitlerin arzusuna göre düşünmediği veya hakim kuvvetin taziki altında dahi kendi düşüncesini müdafaa ettiği için hapsedilen, dayak yiyen, işkence çeken insan tazyik edenin kılıcı altında azap çeken insandır. Bu korkular içinde yaşayan insanlar demoralize olmuş, her türlü insan haklarını kaybetmiş, her şeye susan, her tokata boyun eğen esirler sürüsüdür. Hak bildiği davalar karşısında benliğini inkar eden, bir lokma ekmek hatırı için binbir maskaralığa ve dal kavukluğa katlanan adam, bütün insanlık karakterlerini kaybetmiş adamdır. Ne me lazım korkunun tipidir. İnsanları korkmadan yaşadıkları, korkmadan konuştukları bir dünyaya ulaştırma için Roosevelt'in bu dört hürriyeti bugün bütün insanlığın uğruna dövüştükleri hürriyetlerdir. Bir cemiyette ferdin Hristiyan, Yahudi veya Müslüman olduğu için, siyah, beyaz veya sarı ırka mensup olduğu için, ekalliyet veya tebaa olduğu için, geri insan muamelesi görmesi, insan haklarında mahrum edilmesi yeni dünya nizamının dışındadır. Cephede dövüşen askerlere, dünya gençliğine, bütün insanlara vaat edilen bu dört hürriyet, yepyeni bir dünya nizamının dört direğidir. Bütün insanlığın müşterek mirasıdır. Bu mirasa sahip olabilmek, bunu düşmanların elinden kurtarmak, hür düşünceli bütün insanların, gençlerin, bu harp içinde dövüşen bütün halk kitlelerinin vazifesidir. Hürriyet verilmez, alınır. Sabiha Sertel, Kuzu Postu'na Saklanan Kurtlar, 26 Mart 1954 başlıklı yazısında demokrasinin nasıl algılanması gerektiğini aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Ne yalnız siyasi hürriyet, ne yalnız iktisadi hürriyet, bu halk kütlelerinin insan haklarını temine kafi değildir. Bu ikisini birleştiren bir insanlık devrinin açılması için her şeyden evvel demokrasinin ayaklarına asırlardan beri bağlanan köstekleri çözmek lazımdır. Mutlak bir hürriyet yoktur. Fakat çoğunluğun insan gibi yaşamak haklarını sağlayacak, bu hakları müdafaa edecek bir hürriyet insan haklarının başında gelir. Bu hakları gölgeleyen her teşebbüse karşı, irticaya karşı, inhisara karşı tedbir almak, hürriyeti tahdit etmek değildir. Böyle şamil bir hürriyete gitmek için bu saydığımız unsurlara karşı kayıtlar konabilir. Türkiye'de hürriyetin algılanma ve tanımlanma biçimi Sabiha Sertel'in en fazla üzerinde durduğu konulardan biridir. Kimin için hürriyet sorusunu Hürriyet Loncası 27 Mayıs 1945 başlıklı yazısında şöyle yanıtlıyor. Hürriyeti verelim ama bunu ulu orta herkese soysuzlara vermeyelim. Sonra baba tahirler türer. Vatandaşlara hürriyet verirken soyunu tayin için bir kan muayenesinden mi geçirelim? Bu şekil bir hürriyet ancak lonca hürriyeti olabilir. Hürriyet o zaman bir gedik olarak ancak vatandaşların bir kısmına verilir, bir kısmına verilemez. Hürriyet böyle imtiyazlı kişilere verilecek olduktan sonra her loncanın idaresi için Nazi ideolojisinin filozofu Rosenberg'i bir mütehassıs olarak müttefiklerimizden istemek kalır. Lonca hürriyeti istemiyoruz. San Francisco'da her insan için anayasaya geçirilen hürriyeti istiyoruz. Bu satırlar dikkatle okunduğunda görülecektir ki Sabiha Sertel'in verdiği yanıttaki hürriyete hala ulaşamamış bulunuyoruz. Sabiha Sertel'in hürriyet üzerine çıkan en önemli makalelerinden biri rektörün üniversiteyi açış konuşması dolayısıyla kaleme aldığı Fikre Artık Yeter Tahakkümünüz başlıklı yazısıdır. YÖK sultasında ilkokula dönen üniversitelerimizin savunmasını yapanlara bu yazıyı dikkatle okumalarını öğütlerim. Üniversitenin yeni sene açılış töreninde üniversite rektörü üniversitede hürriyetin mevcut olduğundan bahsediyor. Bu nasıl hürriyettir ki evvela üniversite muhtar değildir. Kafasını marif vekaletinin emir ve kumandasına teslim etmiştir. Bu nasıl hürriyettir ki talebesinin bu üniversiteye ait işlerde fikir yürütmesini men eder, demokrasiyi inkar eder? Bu nasıl hürriyettir ki talebesini yalnız iktidarı elinde tutanlar gibi düşünmeye mecbur eder, fikir hürriyetini alaşağı eder? Bu nasıl hürriyettir ki profesörlerin imzasıyla fikirlerini neşirden men eder? Sonra bu üniversitenin rektörü bir ilim kürsüsünden üniversitemize yabancı ideolojiler giremez diye haykırır. Yabancı ideoloji ne demektir? Eğer bu sosyalizm gibi, insaniyetçilik gibi, radikalizm veya liberalizm gibi bugün bütün dünyanın fikir mekanizmasının materyali olan düşünceler ve ideolojiler ise bunlar üniversitenin kapısından girmez de Galata Meyhanesi'nin kapısından mı girer? Evet, kapısını bütün fikir cereyanlarına kapayan bir üniversite sistemi vardır. O da Almanya'daki faşist sistemdir. İlim kitaplarını yakan Hitler, üniversitenin kapısını da demokrasiye ve sosyalizme karşı kapamıştır. Bizim üniversitede maalesef kapısını bu ideoloji için ardına kadar açık bırakmış, ileri fikir cereyanlarını afaroz etmiştir. Bu totaliter zihniyettir ki talebesini elinde sefertası, mektep çantasıyla bir ilkokula gider gibi elinden tutmuş, bir lala gibi talebe birliğinin disiplini altına sokmuştur. Bu totaliter zihniyettir ki talebesini dünyanın en mühim hareketlerine karşı susmaya, yarınki fikir hayatının rehberleri olacak gençleri tek fikre sahip, hareketsiz birer manken haline getirmeye çalışmıştır. Üniversitede bugün mevcut olan şey, gençlerin kuvvetli bir disiplin altında serbest düşünceden, fikir cereyanlarından, serbest kanaatten mahrum eden, fikrin üzerinden silindir geçiren totaliter hürriyettir. Bunun en büyük delili de hala bugün mahkemede serbest düşüncelerinin, cemiyet kurma teşebbüsünün hesabını vermekle mükellef 100'e yakın üniversite talebesi ve doçentleridir. Tazyikin üzerine geçirilen yaldızlı hürriyeti değil, hakiki fikir hürriyetini istiyoruz. Rektöre Tevfik Fikret'in lisanıyla verilecek cevap şudur. Fikre yeter artık tahakkümünüz, yaşanır pek güzel tegallüpsüz. Ve 7 Kasım 1945'te yayınlanan Zincirli Hürriyet başlıklı yazı. Fikir hürriyetini, kanaat hürriyetini, münakaşa hürriyetini kabul eden bir demokraside matbuat cürümleri diye ayrıca bir fasıl yoktur. Hakaret, sövüp sayma, umumi adaba muhalif neşriyat, askeri esrarı faş etmek gibi suçlar yalnız matbuat mensupları için değil, bütün vatandaşlar için müşterek suçtur. Ceza kanunları bu cürümlerin cezasını da tayin etmiştir. Bunun dışında fikir sahiplerinin siyasi, içtimai, iktisadi kanaatleri, bu kanaatlerin neşri ve münakaşası hiçbir demokraside cürüm olarak sayılamaz. Matbuat kanununda yapılacak değişiklik eğer bundan ibaretse matbuatın, fikir adamlarının, ilim adamlarının ellerindeki ve kafalarındaki köstek hür düşüncelerinin üzerine sarılmış zincirli bir hürriyet hududundan ileri geçmeyecektir. Demokrasi halk için bir nefes borusudur. Tıkandığı zaman yığınlar boğulur. Tek parti döneminin baskıcı düzeni savaşın demokrasi cephesinin başarıyla bitmesi sonucu sarsıldı. Açılan küçük delikten halkın özgürlük istekleri afakı tuttu. Sabiha Sertel bunu, "Boğuluyoruz, hava isteriz" yazısında olanca açıklığıyla ortaya koymaktadır. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi konusunda Sertel'in "Demokrasinin Gelişmesi" 18 Mayıs 1945, Türkiye'de Demokrasinin Genişlemesi 22 Mayıs 1945 ve "Bu Bir Orta Oyunu Mudur" 3 Ağustos 1945 yazıları bugün bile güncelliklerini ve önemlerini korumaktadır. 16 Eylül 1945'te yayınlanan "Adam Yok" başlıklı yazısında siyasal parti liderliği sorununu ele almakta ve şunları söylemektedir. Bizde parti kurulması bahis mevzu olur olmaz herkesin sorduğu sual şudur: kim liderlik yapacak? Büyük çapta lider yok. Büyük çaptaki lideri ve liderleri iktisadi, içtimai, siyasi şartlar doğurur. Fakat bir milletin sek ve idaresi tek parti esasına dayanırsa, bütün kanunlar bu imkanları bir zümrenin inhisarı altına alırsa, orada lider yok değil, liderlerin çıkması için imkan yok demektir. Sabiha Sertel'in belki de son siyasi yazısı 2 Aralık 1945'te yayınlanan "Muhalefet Korkusu" başlıklı yazısıdır. Şuurlu bir muhalefet, samimi bir muhalefet, halka dayanan bir muhalefet hücumdan hatta tezvirden dahi korkmaz. Memleketin hayrına olduğuna şuuru ile vicdani ile inanan bir adam cesur olur. Muhalif olduğunu söylemekten çekinen bir adamın tenkitlerinde korku hakim olursa, küçük bir hücum karşısında gerilerse, muhalefeti samimi dahi olsa halkın üzerinde yapacağı bu muhalefete karşı itimatsızlıktır. Hak bildiği yola korkusuz girenler, kendilerinde bu medeni cesareti görenlerdir. Korkuyla muhalefet yan yana gelemeyen iki zıt mefhumdur. Ülke sorunları üzerine. Bir toplumda sorunların belirlenmesi ve gerçekçi çözüm önerilerinin üretilebilmesi demokratikleşme ile doğru orantılıdır. Sabiha Sertel bu doğrusal ilişkiyi bildiği için yazılarında bir sınıfın ya da bir zümrenin çıkarlarını değil, yığınların sorunlarını dile getirmiştir. İki Vatanperver Tipi başlıklı 3-4 Temmuz 1945 tarihli TAN'da yazılarında aralarında onulmaz çelişki bulunan iki sınıfın ya da bir başka deyimle ezenlerle ezilenler arasındaki ayrışımı ortaya koymaktadır. Birinci vatanperver tipini Sabiha Sertel şöyle açıklamaktadır. Eğer bu vatansever büyük bir sanayi memleketinde ise harpler açıp geri milletleri sömürmek onun vazifesidir. Eğer geri bir memlekette veya küçük bir devlette ise kendi menfaati hangi büyük devletle birleşiyorsa onun peyki olmaktır. Tröstler, karteller, büyük sanayiciler bunun için icap ederse birleşir, icap ederse bunun için birbiriyle harp ederler. bu vatanseverler devlet kontrolüne, halk kontrolüne muhaliftirler. Çünkü bu saha ne kadar serbest olursa bu milli servet o kadar çok olur. İkinci vatanperver tipi ezilenler, yani işçi, işsiz, memur, küçük üretici, köylüler, yani kısacası yaşamlarını emekleri karşılığında kazanmaya çalışanlardır. Sabiha Sertel onları merdivenin alt basamağında oturanlar olarak betimler ve şunları yazar. Bu merdivenin aşağısında kalan ya bareme tabidir, bir basamak çıkmak için senelerin hayatını törpülemesi lazımdır. Ya hiçbir işi yoktur, kapı kapı dolaşıp büyük vatanperverlerin tavsiyesini ve himayesini bekler. Ya toprağa bağlıdır, fakat toprak sahibinin ortaklaşa işlettiği topraktan ancak gününü gün eder. Borçludur, murabacının elindedir. Toprak ona bir tane buğdaysa efendisine ambarlar dolusu imkandır. Yorganını sırtlar, şehrin meydanında yatar. Bir fabrikada mevsim işçisidir. Maden kuyusunda alın terini, makinede iş emeğini döker. Evi kiralıktır. Viran olası hanede evladı eyali vardır. Her türlü kahra boyun eğer. İktisadi buhran gelirse onun yakasına yapışır. Devletin maliyeti bozulursa vergilerin yükü onun omuzlarına biner. Düşman kapıya gelirse en önde o gider. Vatan onun alın terini, iş emeğini, ıstıraplı ömrünün senelerini gömdüğü topraktır. Bu toprağı dişiyle, tırnağıyla, canıyla müdafaa eder. Harp olur. Büyük vatanperverler kendi menfaatlerini korumak için koltuklarına yerleşirler. Ölüm ona düşer. Devlet harpte mağlup olur, düşman vatana saldırır. Efendiler düşmanla işbirliği yapar. Vatan cephesini, müdafaa cephesini kurup yerin altında düşmanla çarpışmak ona düşer. O, Avrupa'da herhangi gizli mukavemet hareketinin kahramanıdır. Fakat düşmanı memleketten kovuncaya kadar vatanperverdir. Vatan kurtulduktan, kralcılar ve büyük vatanperverler iş başına geldikten sonra onlar haindirler. Çünkü büyük vatanperverlerin menfaatini değil, bu defa kendi menfaatlerini müdafaa etmektedirler. Sabiha Sertel, toprak yasasının meclisteki görüşmeleri süresince kimsenin gözüne batmayan bir tutarsızlığı, "Köylü nerede?" 16 Mayıs 1945 yazısında şöyle sergilemektedir. Kendi hesabına yapılan bir kanun mecliste konuşulurken, milletvekilleri bu kanun üzerinde çekişe çekişe pazarlık yaparken, bu davanın sahibi olan köylü nerede? Mecliste köyü ve köylüyü temsil eden yalnız büyük toprak sahibi çiftçileri görüyoruz. Köylüye verilecek bir karış toprak üzerinde bu kadar heyecana düşenlerin köyü ve köylüyü temsil etmediklerine şüphe yoktur. Topraksız köylünün, az topraklı köylünün bu mecliste bir diyeceği yok mudur? Kendi hayati meselesi halledilirken bu davanın asıl sahibi ve mümessilleri nerede? Yaşam pahalılığı, savaş yollarının önlenemeyen bir felaketi, sosyal yangınıdır. Bir yandan küçük bir azınlığın dışında yoksulluğun pençesine düşen yığınlar dar gelirleri içerisinde çırpınırlarken, diğer yandan muhtekirler, karaborsacılar iktidarın açık ya da dolaylı himayesiyle güçlerine güç katmıştır. Sabiha Sertel bu duruma "Pahalılığı önlemek lazımdır." 12 Haziran 1945 başlıklı yazısında şöyle değinmektedir. Fakat harbe girmeyen, harp içinde dahi hayat pahalılığı her memleketten yukarı olan Türkiye'de mevcut pahalılık düzeyi azalmak şöyle dursun, her zamandan daha ağır bir kesafet kazandı. Halk kitlelerinin alım kabiliyeti o kadar azalmıştır ki bugünkü durum her zamandan fazla dikkatle göz önüne alınacak bir safhaya gelmiştir. Halk, harp günlerinde katlandığı mahrumiyetlerin sulhe geçiş devresinde sona ermesini bekliyordu. Bugün bunun aksiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de fiyatların düşürülmesine, halkın yaşama seviyesini yükseltmeye doğru atılacak adımlar vardır. Hükümetin halkın sefaletine karşı gösterdiği kayıtsızlık bu yığınları günden güne bir ümitsizliğe sevk ediyor. Neden hala fiyatların düşürülmesi için kat'i teşebbüslere geçmiyoruz? Devlet sanayiyi kar için değil, serbest ticaret karşısında fiyatları halkın menfaatine olarak müvazenede tutmak için kurulmuş müesseselerdir. Fiyatların düşmemesi halkın sefaletini arttırdığı gibi Türkiye'nin hariç alemle ticari münasebetlere girişmesine, daha doğrusu bu münasebetleri memleket ayrına işletmesine de manidir. pahalılık meselesi hükümetin birinci merhalede halledeceği bir davadır. Pahalılığın devamı, Türk halk kitlelerinin sıhhi, iktisadi, içtimai, mukavemet, kudretinin tükenmesi demektir. Yalnız bugünkü nesli değil, yarınki nesli de tüketen bir felakettir. Nihayet plan kavramı da Halk İçin Türkiye, 1 Ekim 1945 yazısında aşağıdaki gibi öne çıkarılmıştır. Ne hürriyet, ne demokrasi, ne kültür, ne iktisadi kalkınma. Bürokrat bir idare ile tepeden aşağı doğru inemez. İçtimai inkişafın esas temeli halk ve bu halkı temsil eden teşkilatlardır. Bu teşkilatlar mevcut olmadıkça, bu teşkilatların faaliyeti iktisadi bir planla tanzim edilmedikçe, halkın dertleri yalnız bir seneden bir seneye değil, bir nesilden bir nesle devredilen bakaya hesabı gibi hiçbir zaman tasfiye edilemeyen bir hesaptır. Ne saltanatın, ne meşrutiyetin, ne de cumhuriyetin tasfiye edemediği bu dertleri tasfiye etmek, memleketin bütün içtimai, iktisadi kuvvetlerini seferber ederek yeni bir kalkınma devresine girmek için zaman gelmiştir. Bu kalkınma planının esas gayesi halk için Türkiye'yi yaratmaktır. Böyle bir kalkınmaya mani olan parazitleri, ihtikar ve soygunu kökünden kazıyıp halkı mukadderatına hakim yapabilmek için dahili ve harici hiçbir tehlike mevcut değildir. Halk, kendi dertlerinin tasfiyesinde söz konusu olduğu gibi ecir kuvvetleriyle işbirliği yaptığı zamandır ki böyle şamil bir kalkınmanın temelleri atılmış olur. Yarınki Türkiye'nin tek bir ismi vardır, Halk İçin Türkiye. Bu Türkiye'ye giden yol bürokrasi yolu, satıhta değişmeler yolu değil, bütün bir halkın tek dil ve tek el olarak kendi mukadderatına sahip olması yoludur. Bu da plan ve teşkilat işidir. Bundan ötesi lafı güzaftır. Kitabın sonu. 18 Nisan 2002. Sayfa 508.